Merhabalar, Kuluçka Pot'un bu sayısında Çağrı Dönmez Demir ve ben Cihan Tekin, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarını konuşacağız. Bu programda Avrupa Birliği'nin yapısından ve geçirdiği dönüşümlerden, tarihinden biraz söz ettikten sonra Türkiye ile olan ilişkileri nasıl başladı, bunlara değineceğiz. Bunlara değinirken tabii ki belli başlı göz önünde bulundurduğumuz yerler var. Bunlar iki tarafında birbirlerinden ne gibi beklentileri var? Avrupa Birliği ile Türkiye nasıl bir süreç geçirerek bu fazları, bu aşamaları kat etti? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu programda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin dününü konuşacağız. Diğer iki programda da devam edeceğiz. Bu bir seri olarak yayınlanacak. Bu arada Çağrı, hoş geldin.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.
Hoş bulduk. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri aslında Avrupa Birliği'den önce Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 58 yılında kurulmasıyla başlıyor ve kısa süre sonra Türkiye'de Temmuz 59'da topluluğa üye olmak amacıyla başvuruyor. Bu topluluk Türkiye'ye üye olma koşulları gerçekleşinceye kadar ülkeyi bu yolda hazırlayacak bazı temelleri atan bir ortaklık anlaşması imzalanmasını öneriyor. Bu anlaşma Ankara Anlaşması olarak anılan bir anlaşma. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanıyor bu anlaşma. Anlaşmanın öngördüğü şekliyle Türkiye kademeli olarak Gümrük Birliği'ne dahil ediliyor ve süreç 96 yılında tamamlanıyor. Bu tarihten sonra Aralık 99 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye'ye aday ülke statüsü tanıyor ve bunu devam eden süreçte de 2005'te ülkenin Avrupa Birliği'ne üyeliği yolunda müzakereler başlıyor. Bu programda dününden kastettiğimiz süreç aslında 58 yılı Avrupa Ekonomik Topluluğu ile başlayan ve 2005 yılında Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerin başlamasına kadar olan süreç. Lafı fazla uzatmadan bu sürecin nasıl başladığı ile ilgili Çağrı'ya söz vermek istiyorum ben.
Tabii, çok teşekkür ederim sevgili Cihan. Şimdi bizim bugün Avrupa Birliği olarak tanımladığımız oluşum, esasında tabii ki bunun oluşumunda bazı o dönemin gerçekliklerini de kavrayabilmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım Avrupa ülkelerinin tamamı üzerinde büyük yıkıcı etkilerde bulundu İkinci Dünya Savaşı. Bundan sonra Avrupa ulusları arasında tekrar yeniden dostluk bağlarının kurulması ve bir daha yeni bir savaşa yol açılmaması için, yeni bir savaşın yine böyle bir yıkıma maruz kalmamak için tabii ki bütün dünyada bir takım çalışmalar yapıldı. Özellikle Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu da biz bu çerçevede değerlendirebiliriz. Tabii Avrupa özelinde Fransa'nın özellikle çabalarıyla, Fransa bu noktada Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunda tabii ilk olarak Avrupa Birliği'nden önce büyük sorumluluk almış durumda. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla bu süreç başlıyor. Bu kömür ve çelik özelinde olmasının en önemli sebebi de yine bir takım Versay Anlaşması'nın getirdiği sınırlamalar gibi, yine Almanya üzerindeki bir takım sınırlamalar ve özellikle Almanya'nın yeni bir tehdide dönüşme kaygısı Fransa özelinde çok ciddi bir şekilde fark ediliyor. Kömür ve çelik de silahlanma için gerçekten çok önemli. Evet. Yani silahlanmanın bu noktada en önemli temel direktörünü oluşturuyor ve bu kömür ve çeliğin ticaretinin, üretiminin bir anlamda ulusal üstü bir kuruma veriliyor olması Fransa'nın güvenliği açısından da önemli ve Almanya, o zaman tabii ki Batı Almanya var. Almanya, Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak ikiye ayrılmış durumda. Batı Almanya bu teklife olumsuz bakmıyor açıkçası ve 1951 yılında ortak çabalarla bu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuş oluyor. Tabii ki daha sonra süreç içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu teşkil edilmiş oluyor. 1957 yılında tabii biz bunu görüyoruz. tabii 1957'de Roma Antlaşması'nın biz imzalandığını görüyoruz. Hı hı. İmzalandıktan sonra 1958'de bu antlaşma yürürlüğe giriyor ve resmen artık aynı zamanda fiilen Avrupa Ekonomik Topluluğu tesis edilmiş oluyor. Tabii şöyle de bir durum var. Avrupa Birliği noktasına gelmeden 1992'den önce bir takım aşamalar geçiriyor Avrupa Ekonomik Topluluğu. Çok uzun süre Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla devam ediyor. Ve 1973 yılında ilk biz Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun genişlemesini görüyoruz. İrlanda, Birleşik Krallık ve Danimarka topluluğa
dahil oluyor.
Bu tarihte dahil oluyorlar. Ve tabii daha sonra çeşitli ülkelere yayılıyor. Özellikle 86'da güneye genişlemesi. Tabii durum bu şekilde devam ediyor. Ve en son 92'de biz Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun öngördüğü işbirliği çerçevesinden farklı olarak 1992 yılında Maastricht Antlaşması çok kurumsal bir reform gerçekleştirdi. Artık Avrupa Birliği adını alan birlik bu noktada iç ve adalet politikaları ile dış ve güvenlik politikası alanlarında iki yeni ortak politika alanı belirledi. Tabii Maastricht Antlaşması'nın yine dönemin koşulları ile ilgisi var. Berlin Duvarı'nın yıkılmış olması, iki Almanya'nın birleşmesi. Bu gibi koşullar üye devletleri birbirlerine daha sıkı bağlanmaya itmiş durumda. Avrupa'nın tamamıyla siyasi yapısının değiştiği bir süreçten bahsediyoruz.
Yani aslında yalnızca ekonomik değil, aslında bu süreden sonra Avrupa Birliği bu kültürel bağlarını da kuvvetlendirmeye çalışmaya başladı bir yandan.
Tabii.
Avrupa Birliği'nin bu süreçten sonraki yaptığı genel izlediği çerçeveler genellikle aslında kültürel paydaşlık, aslında o İkinci Dünya Savaşı'ndan gelen refleksle birlikte tekrar bir Dünya Savaşı'nın yaşanmaması Avrupa genelinde ve ayrıca zayıflamakta olan Sovyetlere rağmen yine de bir Doğu blokuna karşı bir güvenli alan tesis etmek. Tabii. Bu aşamada ve biz aslında bu tarihten sonra artık resmen Avrupa Birliği'nin şu anki durumuna geçiş sağladığını görüyoruz. Peki bu noktadan sonra Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri nasıl başladı? Yani Türkiye ve Avrupa Birliği'nin dünü ne zamandan başladı, nasıl ilerledi? Birazcık bunlara da değinelim istersen Çağrı.
Tabii esasında Türkiye'nin Batı bloğuyla yakınlaşması, tabii biz bunu 2. Dünya Savaşı öncesinde de görüyoruz ama 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Birleşmiş Milletler'in de kurulmasıyla beraber Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyonunu biz görüyoruz. 1952'de NATO üyesi olmasıyla ve daha sonrasında özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu 1958'de Roma Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle kurulmuş Avrupa Ekonomik Topluluğu'na da Türkiye 1959 döneminde 31 Temmuz 1959'da ortaklık için başvuruyor. Tabii dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun girişimleriyle Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık başvurusunda bulunulmuş oluyor. Tabii sürecin asıl biz mihenk taşı olarak gördüğümüz bu Ankara Antlaşması oluyor. Ankara Antlaşması ile beraber zaten özellikle son dönemde bu müzakerelerin sürmesi açısından da Ankara Antlaşması'nın çok büyük etkisi var. Bu referans, Ankara Antlaşması referans alınarak birçok ilişki geliştirildi Türkiye ve Avrupa Birliği arasında. Tabii bu Ankara Antlaşması'nın biz 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri arasında 3 senelik bir kırılma olduğunu görüyoruz. 1963 yılında yine dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün söylediği çok meşhur bir söz var. Beşeriyet tarihinde insan zekasının vücuda getirdiği en büyük eser diyor İsmet İnönü burada Avrupa Ekonomik Topluluğu için. Gerçekten Türkiye'nin burada Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu önemli gördüğünü biz burada anlıyoruz. Çünkü Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşundan hemen sonra bir başvuru süreci başlıyor. Aynı zamanda 1963 ile Ankara Antlaşması ile bu süreç biraz daha hukuki de bir boyut kazanıyor. Tabii Ankara Antlaşması hazırlık, geçiş ve gümrük birliğinin kurulması olmak üzere 3 aşamadan oluşan bir anlaşma. Ve bu anlaşmanın nihai hedefi tam üyelikti. Esasında bizim gördüğümüz gümrük birliği, 95 yılında biz gümrük birliği anlaşmasını imzalıyoruz Avrupa Birliği ile ve 96'da bu anlaşma yürürlüğe giriyor. Buna kadar gerçekten böyle bir planlama öngörmüş Ankara Antlaşması. Tabii bahsettiğim gibi az evvel nihai hedefi bu anlaşmanın tam üyelikti ve 1987 yılına kadar özellikle Türkiye'nin 70'lerdeki Kıbrıs Harekatı ve benzeri problemlerle Batı bloğuyla yaşadığı bir takım inişli çıkışlı gerilimli ilişkiler Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla olan ilişkilerinde de gözle görülür bir noktada.
Şeyde zaten bu 12 Eylül 1980 darbesinin sonrasında ilişkilerde dondurulma kararı alınıyor. Bu kararın alınma sebepleri pek çok sebebi var tabii ki ama 24 Ocak kararlarının aslında kendisinden sonraki gelecek sivil hükümet tarafından uygulanmasıyla ilgili işler. Ama tabii ki darbe ile askeri kanat aslında anayasayla, çeşitli planlamalarla, değiştirdiği yasalarla bu 24 Ocak kararlarına Türkiye'yi hazırladı. Bundan sonra geliyor zaten 83 yılında Turgut Özal başa geliyor.
Turgut Özal'ın başa gelmesiyle zaten bu anlamda biz Batı ile olan ilişkilerde neoliberal politikaları görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda Turgut Özal zamanında sivil iradenin de artık Türkiye'de yeniden iktidara dönmesiyle beraber tekrar bahsettiğimiz gibi Batı bloğuyla Türkiye arasında bir normalleşme süreci, ilişkilerin yeniden geliştirilmesi gibi bir süreç görüyoruz. Ve 87'de de 1987 yılında Turgut Özal Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, tabii Turgut Özal'ın başkanlığında bulunduğu hükümet, tam üyelik başvurusu yapıyor. Hı hı. Ve biz aslında bu tam üyelik başvurusunu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir şok etkisi olarak görebiliriz. Yani bu şokla ilişkiler tekrar yavaş yavaş eski seyrine, gümrük birliği ve tabii ki Türkiye'nin nihai hedefinin tam üyelik olduğundan bahsedebiliriz. Zaten bu başvuruda da açıkça görülüyor. Sonrasında ise yavaş yavaş biz 95'te, tabii bu arada 92'de Maastricht Anlaşması'nın da imzalandığını belirtmemiz gerek tekrar. 95 yılında da biz Avrupa Birliği ile nihayetinde Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzalamış bulunuyoruz. Ve tabii şöyle bir süreç var. 1990-95 arasında Avrupa Birliği'nin o dönemde Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamasının altında yatan farklı sebepler var. Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalamasında yatan farklı sebepler var. Biz Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalamasındaki sebebi şöyle değerlendiriyoruz. Türkiye burada Gümrük Birliği'ni tam üyelik için bir sıçrama tahtası olarak görüyor ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri için olumlu bir koz olarak değerlendiriyor. Fakat Avrupa Birliği'nde ise biz bu tam üyelik vizyonunu göremiyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentisi bu anlamda tam üyelik değil. Ve bugün de sıkça duyduğumuz imtiyazlı ortaklık söylemi, bu esasında 2004'te Angela Merkel ve Sarkozy tarafından geliştirilmiş bir söylemdir. Fakat öncesinde de Avrupa Birliği'nin aklında yatan Türkiye ile pazar ekonomisi çerçevesinde bir takım ilişkiler geliştirmek, Türkiye'yi imtiyazlı bir ortak statüsünde bulundurmak ve Türkiye'nin üyelik sürecini olabildiğince geciktirebilmek, erteleyebilmek olarak okuyabiliriz. Bu gerçekten çok da mantıklı. Fakat bunun iç politikadaki yansımaları çok farklı oluyor. Özellikle 1995'te Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanmasından sonra seçime giden süreçte biz Tansu Çiller'in 2 yıla Avrupa Birliği'ne tam üyeyiz söylemini görüyoruz. Tabii dediğim gibi yansımalar farklı oluyor.
Yani 90'lı yıllardan itibaren aslında bu Türkiye içerisindeki çoğu siyasetçi artık küreselleşmeye karşı ya da küreselleşmenin yanında bir taraf tutmaya başladı aslında. Bu Avrupa Birliği süreci üzerinden gözüküyor. Milli Görüş ve onun lideri ya da o dönemki adıyla Refah Partisi'nin lideri Erbakan da işte bu Avrupa Birliği ile ortaklık ya da gümrük birliği meseleleriyle ilgili daha olumsuz bir perspektif. Müslüman coğrafyalardaki devletlerle bir ticari ortaklık peşine düşerken Çiller gibi, Mesut Yılmaz gibi dönemin diğer siyasetçilerinde ise Avrupa Birliği'nin bir sermayeye mesaj göndermek, pazarın, ortak pazarın daha serbest bir şekle dönüşmesiyle içeride bulunmayan ürünlerin aslında dışarıdan getirtilmesi gibi vaatlerle pazarlandığını görüyoruz sürekli olarak biz. Ve bu durum Avrupa Birliği'nin aslında iç politikadaki yansımasını gösteriyor bize. Bu hep bir seçim vaadi olarak, işte AB'ye bugün giriyoruz, AB'ye yarın gidiyoruz gibi süreçleri birbiri ardına getirdi. Fakat 96 sonrasındaki, işte 97 tarihli Lüksemburg zirvesinde Türkiye'ye adaylık statüsünün verilmemesi ilişkilerde 2 yıl sürecek bir sorun dönemi başlattı. Çünkü söz veren siyasetçilerle diğer istemeyen siyasetçilerin aslında kamuoyunun önünde yargılanmaya başlandığı bir döneme dönüştü bu. İsteyenler niye alamadık sorusuyla yargılanırken, istemeyenler de Erbakan gibi niye buraya girebilecekken, ekonomik olarak daha refaha kavuşabilecekken ya da Avrupa Birliği ideallerinin Türkiye'deki yansımalarının olumlu gözükebileceği ihtimallerin reddetmesinden dolayı bir yargılama dönemi başladı ve aslında Refah Partisi içerisindeki, tabii 28 Şubat'ta dahil ederek düşünmek gerekiyor, bölünmelerin, yenilikçiler, gelenekçiler olarak biz buradan kırılmaya başladığını görüyoruz. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan gibi yenilikçi kanadın temsilcileri Avrupa Birliği ile uğraşmayacağız, daha da ötesinde Avrupa Birliği'ne dahil olacağız söylemi ve sonrasındaki politikayı domine ettikleri dönem başlıyor ve bu dönemde iç siyasette özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz Avrupa Birliği'nden aldığı güçle eskiden kurdukları işte askeri vesayet, yargıda vesayet gibi odaklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Ve sermaye Türkiye'deki özellikle Cumhuriyet Burjuvası yani TÜSİAD grubunun AKP'ye çok ciddi arka çıktığını görüyoruz. Ve burada aslında bizim de işte küreselleşmenin son döneminde gördüğümüz o pembe senaryosun işte Türkiye Avrupa Birliği'ne de giriyor. Olumlu İslamcı gruplar ne güzel Türkiye'ye demokrasi getiriyor falan gibi çeşitli grupların sürekli olarak AKP'ye övdüğü bir döneme geçiş yapıyoruz. Buradan itibaren Çağrı 2000'li yıllardan itibaren ne gibi süreçler atlattık Avrupa Birliği ile?
Ve tabii önce şunu da değerlendirmemiz lazım az evvel. Çok güzel bir noktaya temas ettin. 1997 yılındaki Lüksemburg Zirvesi. Burada biz esasında söylediğin gibi iki tarafta da Türkiye tarafında da Avrupa Birliği tarafında da bir takım samimiyet problemi olduğunu seziyoruz. Çünkü bahsettiğin gibi hükümet ortağı olan Necmettin Erbakan'ın ve benzeri farklı politikacıların kimsenin Avrupa Birliği'nden yana tavır almaması sebebiyle Türkiye tarafında da bir samimiyet problemi görüyoruz. Ve fakat Avrupa Birliği'nde de bu samimiyet probleminin olduğundan söz edebiliriz. Çünkü Lüksemburg Zirvesi'nde biz az evvel konuştuk Türkiye'nin 1959'dan başlayan bir tam üyelik macerası
yani
var.
Şu an üye olan devletlerden aslında belki 30-40 sene fazla bir süreç yürüttük Avrupa'yla ama hala üye değiliz.
Tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan beri tamamen Batı bloğuna entegre olan bir Türkiye, NATO'nun bir üyesi olan bir Türkiye var. Fakat 1990 ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra ve 1990'larda biz parçalanan Doğu bloğunun Batı bloğuna katılacak olan yeni üyelerini, Polonya gibi ülkelerin Lüksemburg zirvesinde üye olmalarına yönelik Avrupa Birliği'nin Orta ve Doğu Avrupa'da genişlemesine yönelik bir vizyon ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu çok enteresan. Tabii aynı dönemde Türkiye'nin adaylık ve üyelik müzakerelerinden hiç bahsedilmiyor. Lüksemburg zirvesinde Türkiye'ye hiç temas edilmiyor. Ve bu anlamda biz ilişkilerin daraldığını söyleyebiliriz 1997 ve 99 arasında.
Tabii ki Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra aslında Türkiye o eski bulunmaz konumunu bir ölçüde kaybetmeye başladı. Çünkü Doğu bloğunda bulunan Doğu Avrupa'daki işte eski Doğu Almanya, Polonya, Macaristan, Romanya, bunlar Bulgaristan'a kadar bunlar Doğu bloğunun bir tampon bölgesi özelliğini gösterirken Sovyetlerin çöküşüyle Avrupa Birliği'nin yeni pazarlar bulmasına sebep oldu. Buralarda serbest ekonominin canlandırılmaya çalıştığını gördük. Buralarda düşük sanayileşmeden dolayı insanlara yeni ürünlerin satılabileceği aslında sermaye pazar gruplarının bayağı mutlulukla karşıladığı ve aslında ekonomik sürecin Batı bloğunda daha hızlandığı bir döneme geçiş oldu. Ve Türkiye'nin aslında konumu işte eskiden Sovyetler Birliği'nin baskısını kırabilecek bir merkezden sıradan bir pazara doğru dönüşmeye başladı. Ve 90'lı yıllardaki aslında Avrupa'nın gösterdiği tavır da birazcık bununla ilgili. Yani tabii, sizden alabileceği faydayı Romanya'dan da Polonya'dan da alabilecek bir konjonktür vardı o dönemde.
Çok açık tabii ki. Yani Soğuk Savaş'ın konjonktürüyle çok farklı ve dediğin gibi Türkiye'nin artık bu noktada Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerden fayda anlamında çok da farklı olmadığını görmemizin yanında aynı zamanda Türkiye'nin getirebileceği, Avrupa Birliği'ne getirebileceği bir takım yükümlülükler de olacak tabii ki. Bu getirilerin yanında Türkiye'nin gerçekten coğrafyasıyla, nüfusuyla büyük bir ülkenin Avrupa Birliği'ne bu anlamda çok daha büyük bir yük olacağını, mali yardımlar hususunda özellikle biz bunu görebiliriz, bunu okuyabiliriz. Tabii ki çok sınırlı parlamenter demokrasi geleneği, liberal Avrupa Birliği anlamında bir demokrasi, liberal demokrasi geleneği olmayan, son birkaç yılda bunu tamamlayan Doğu Avrupa ülkeleri ve ortada bir Türkiye gerçeği var. İlişkilerin 97-99 aralığında biz bu anlamda daralmış olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat 1999'da, Aralık'ta, tabii tarafların biraz da barıştığından söz edebiliriz. Yine dönemin şartlarını da öngördüğümüzde Avrupa'da iktidara gelen Hristiyan demokratların yerine, muhafazakar demokratların yerine biraz daha sosyal demokrat partileri görüyoruz bu dönemde Avrupa'da. Hatta Türkiye'nin bu dönemde Türkiye ile ilgili verilecek kararlara, Türkiye'nin üyeliği noktasındaki önemli gelişmelere Yunanistan vetosunun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok ciddi krizler var, Kardak krizi gibi. Bundan sonra gerçekten Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması anlamında tamamen olumsuz bir tutum takınmış ve bu da Türkiye'nin üyelik sürecine zarar vermiş bir durumdadır. Fakat 1999'da da yine dönemin şartlarıyla Yunanistan'da iktidara gelen Simitis hükümeti
ve buradaki İsmail Cem Dışişleri Bakanlığı ve onun Yunanistan'la yaptığı yüksek teması, normalleşme süreci aslında yumuşatmaya başladı.
Tabii. Hem Yunanistan'la hem de Avrupa'daki diğer ülkelerle biz burada bir normalleşme süreci olduğunu, üyelik sürecinin yeniden geliştiğini görüyoruz. Ve artık Türkiye'nin bu noktada adaylık sürecinin başladığını görüyoruz resmen. Bunu Helsinki zirvesinde ilan ediyorlar ve esasında süreç biraz da burada gelişmeye başlıyor. Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum ve AB müktesebatına uyum sağlama süreçleri gerçekten bu dönemde başladığını söyleyebiliriz. Helsinki zirvesinden sonra. Tabii bundan 2002'de, tabii önemli yine birkaç tarih var. Aralık 2002'deki Kopenhag zirvesinde Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum sürecinde yetersiz bulunuyor çabalarımız. Tabii Türkiye'nin bu zirveden beklentisi tam üyelik müzakerelerine başlamak için artık tarihin verilmesiydi. Fakat Kopenhag zirvesinde tarih için tarih adeta açıklanmış oluyor. Yani Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine ne zaman başlayacağının açıklanacağı tarih 17 Aralık 2004 olarak açıklanıyor.
Brüksel Zirvesi.
Brüksel Zirvesi. 17 Aralık 2004'te toplanan Brüksel Zirvesi'nde biz artık Türkiye'nin bu noktada tam üyelik müzakerelerine başlayacağı tarihi öğrenmiş oluyoruz. 3 Ekim 2005. Ve burada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri başlıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının hararetli tartışmalar sonucu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlamasına resmen karar verilmiş oluyor. Ve bu ilgili belgede daha sonra dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından imzalanmış oluyor. Ve bu bizi şu anda da sürmekte olan tam üyelik müzakereleri sürecine getirmiş oluyor. Burada 36 farklı fasıl öngörülmüş. Tabii bu fasıllar şu an ilerlemeye devam ediyor.
Ya ilerlemeye şu an devam etmiyor aslında. Şu an yine içinde bulunduğumuz durumda hükümet ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği ile süreci aslında yönetmiyor desek doğru. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği parlamentosunun çıkardığı üyelik sürecinin dondurulması kararı da zaten bunu gösteriyor. Fakat bu konuları aslında son bölümde konuşacağız. Ben şuna değinmek istiyorum. Brüksel zirvesi sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün elinde o belgenin yükselmesi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vaat ettiklerinin bir sembolü olduğu, yani bunun gerçekleşmesinin bir sembolü olduğu ve 90'lı yıllarda halk gerçekten çok sıkılmıştı süreçten. Bugün giriyoruz, yarın giriyoruz, öbür gün giriyoruz diye giden süreç AKP'nin elinde tamamlanmış oldu. Ve buradan aldıkları güvenle, aslında dış politikadaki güvenle, iç politikadaki yapmak istedikleri düzlemlerde elleri çok kuvvetlendi pek çok yerde. Anayasal değişikliklerde, kanun değişikliklerinde, ülkenin demokratikleşmesi başlığı altında askeri vesayet denilen kurumlarla uğraşılması, sermayenin açık pazara daha iyi entegre olabilmesi için yapılan düzenlemelerde AKP artık sırtını bir nebze ya da bir süreliğine de olsa Avrupa Birliği'ne dayamış oldu. Ve aslında içinde yaşadığımız bugünü hala düzenlemeye, oluşturmaya ve aslında belirlemeye devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan muktedire dönüştüğü ilk aşama olarak belki de bu Brüksel zirvesinde alınan o belgeyi söyleyebiliriz. Bu noktada az önce de bahsettiğimiz aslında 90'lı yıllarda Milli Görüş Hareketi'nin AB ile uğraşarak iktidar mücadelesini kaybetmesinin ve içinden çıkan yenilikçi kanadın yani aslında AKP'yi oluşturan o yenilikçi kanadın AB ile uğraşmak yerine ona entegre olarak, yani sermaye gruplarına belli tavizler vererek, bu sürecin en büyük taraftarı onlar çünkü, iktidarlarının pekiştirdiklerini görüyoruz. 2001 kriziyle birlikte siyasi alandaki eski aktörlerin aslında tarih sahnesinden çekildiklerini görüyoruz ve bu aşamadan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini, izlediği yöntemi günümüze kadar tek başına yönetmeye devam etti. Buradan sonrası ikinci programımızın konusu. Artık Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bugünü. İkinci programımızın konusu. Öncelikle Çağrı, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı.
Benim için de öyle. İkinci programda görüşmek üzere. Kuluçka Podcast sonlandı.